Hakikat Yolu ve Hayatimiz Bölüm 3 Tövbe. Bir kimse Tanrı'nın huzurunda nasıl doğru olabilir? Bir günahlı nasıl erdemli kılınabilir? Tanrı'yla ancak Mesih aracılığıyla barışabiliriz. Peki ama Mesih'e nasıl yaklaşabiliriz? Birçokları bu soruyu sormaktadır. Pentekost gününde birçokları ne kadar günahlı olduklarını gördüler. Petrus ve diğer elçilere, "Ne yapmalıyız?" diye sordular. Elçilerin İşleri 2, ayet 37. Petrus, "Tövbe edin," dedi. Elçilerin İşleri 2, ayet 38. Aynı soruyu birkaç gün sonra şöyle yanıtladı. "Tövbe edin ve Tanrı'ya dönün." Elçilerin İşleri 3, ayet 19. Tövbe, günahlarımızdan pişman olmamız ve onlara sırtımızı dönmemiz anlamına gelmektedir. Günahın nedenli kötü olduğunu görmedikçe ondan vazgeçemeyiz. Günahlara sırtımızı dönmedikçe de yaşamlarımızda gerçek bir değişim olamaz. Birçok insan gerçek tövbenin anlamını kavrayamamaktadır. Milyonlarca insan günah işlediği için pişmanlık duymaktadır. İşledikleri hatalar yüzünden ileride acı çekeceklerine inandıkları için yaşamlarının yönünü değiştirenler bile vardır. Ancak kutsal kitabın gösterdiği tövbe yolu bu değildir. Bu insanlar günahtan değil, yalnızca doğuracağı sonuçlar yüzünden pişmanlık duyarlar. Esal, babasının hayır duasını ve zenginliğini sonsuza dek kaybettiği için üzgündü. Balam, elinde bir kılıçla yolda karşısına çıkan meleği gördüğünde korkmuştu. "Günah işledim," dedi. Hayatını yitirmekten korkuyordu. Yoksa gerçekten günah işlediğinden pişmanlık duyduğu falan yoktu. Yapacağı şeyler hakkında fikrini de değiştirmiş değildi. Yahuda İskariyot, İsa'yı onu öldürmeyi tasarlayanlara sattı. Sonra da "Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim." Matta 27, ayet 4 diye dövündü. Bu itiraf onun ceza korkusundan geliyordu. Gerçekte Tanrı'nın oğlunu öldürülmek üzere satmak kendisini o kadar da üzmemişti. İsrail'in kutsalı olan İsa'dan ayrılmaktan hiç de pişman değildi. Mısır firavunu, Tanrı kendisini cezalandırdığında günah işlediğini itiraf etmeye hazırdı. Daha fazla acıdan ve kayıptan kaçınmak istedi. Ancak acılar diner dinmez tekrar Tanrı'ya karşı geldi. Tüm bu insanlar günahları için değil, doğurduğu sonuçlar yüzünden pişmanlık duydular. Kutsal ruh, ateslim olduğumuzda vicdanımız uyanır. Tanrı'nın kutsal yasasının yaşamımızdaki etkisini görürüz. Bu yasanın Tanrı'nın yeryüzünde ve gökyüzündeki hakimiyetinin temeli olduğunu biliriz. İsa, dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışıktır. Yuhanna 1.9. Bu ışık, aklın en derin köşelerine kadar girer ve gizlenmiş düşünceleri ortaya çıkarır. Tanrı'nın adil olduğunu biliriz. Kalplerimizi araştıranın huzuruna suçlu ve kirli çıkmaktan korkarız. Ama sonra Tanrı'nın sevgisini, O'nun kutsallığının güzelliğini, O'nun sevincinin paklığını görürüz. Temiz olmayı ve Tanrı'yla tekrar konuşabilmeyi arzularız. Davut peygamberin günah işledikten sonra ettiği dua, O'nun gerçek üzüntüsünü yansıtmaktadır. O'nun tövbesi içten ve olması gerektiği gibiydi. Yaptığı hataları önemsiz olarak göstermeye çalışmadı. Yaptığı şeylerin doğurduğu sonuçlardan kaçmaya kalkışmadı. Davut, günahının büyüklüğünü ve kalbinin temiz olmadığını gördü. Günahlarından nefret etti. Bağışlanma için olduğu kadar temiz bir yüreğe sahip olmak için de dua etti. Davut, kutsal olmanın getirdiği sevinci arzuladı. Tanrı'yla tekrar barışmayı diledi. Şöyle yazdı. "Ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana. Ne mutlu Rab bin kötülüklerini saymadığı, ruhunda hile bulunmayan insana." Mezmur 32, 1-2. Ey Tanrı, lütfet bana sevgin uğruna. Sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Beni keklik otuyla arıt, paklanayım. Yıka beni, kardan beyaz olayım. Ey Tanrı, temiz yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. İstekli bir ruhla bana destek ol. Kurtar beni kan dökme suçundan. Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı. Dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün. Mezmur 51, 2.1-14. Böyle bir tövbe, kendi gücümüzün ötesinde bir şeydir. tövbe edebilme gücüne sadece Tanrı'nın bir lütfu olan Mesih sayesinde sahip olabiliriz. Birçokları tövbenin ne olduğunu anlayamazlar ve onlara bu konuda yardım etmek isteyen Mesih'i de kabul etmezler. Önce tövbe etmedikçe Mesih'e gelemeyeceklerini düşünürler. Tövbenin günahlardan arınmanın ön koşulu olduğunu sanırlar. Gerçekten de bir kimse bağışlanmadan önce tövbe etmelidir. Günahlarından gerçekten arınmak isteyen kişinin bir kurtarıcıya ihtiyacı vardır. Ancak günahkar kişi İsa'ya gelmeden önce tövbe edene kadar beklemeli midir acaba? Tövbe, kurtarıcıyla günahkar arasına girmeli midir?
Kutsal Kitap, günahkarın Mesih'e gelmeden önce mutlaka tövbe etmesi gerektiğini öğretmez. Mesih, "Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar! Bana gelin, ben sizi rahatlatırım." Matta 11, ayet 28 diyerek herkesi davet etmektedir. Mesih'in gücü insanı gerçek tövbeye yönlendirir. Petrus, İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Elçilerin İşleri 5, ayet 31 diyerek bunu açıkça belirtmiştir. Tanrı'nın ruhu bizi tövbeye yöneltir ve Mesih tarafından bağışlanmayı sağlar. Her doğru istek Mesih'ten gelir. Sadece O, bizim günahtan nefret etmemizi sağlayabilir. Gerçeği ve paklığı arayan her istek O'ndan gelir. Kendi günahkarlığımızı gördüğümüzde, Kutsal Ruh'un bizi Tanrı'ya yaklaştırmakta olduğunu da biliriz. İsa, "Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim." Yuhanna 12, ayet 32 dedi. Mesih, günahkara dünyanın günahları için ölen kurtarıcı olarak gösterilmelidir. Tanrı'nın oğlunu Golgota'daki çarmıhta gördüğümüzde, onun bizim için ödediği bedeli anlamaya başlarız. Sonra Tanrı'nın iyiliği bizi tövbeye yönlendirir. Mesih, günahkarlar için öldüğünde, bizim anlayışımızın çok ötesinde bulunan büyük bir sevgi göstermiştir. Bu sevgiye baktığımızda, O yüreklerimizde çalışmaya başlar ve biz günahlarımızdan pişmanlık duyarız. Bazen günahkarlar gittikleri yoldan utanıp bazı kötü huylarından vazgeçerler. Bunu Mesih'e doğru çekildiklerinin farkında bile olmadan yaparlar. Ancak O'nun gücü bu kişilere doğruyu yapma isteği verir ve yollarını değiştirmede yardımcı olur. O'nun ruhu bu kişilerin vicdanını etkiler ve hayatlarındaki hataları ortadan kaldırır. Mesih, günahkarların çarmıha bakmalarını ve günahlarının kendi ölümüne neden olduğunu görmelerini ister. Böylece günahlarını tüm çıplaklığıyla görürler. Mesih'teki doğruluğu anlamaya başlarlar. Günah nedir? Mesih niçin ölmek zorunda kaldı? Bizim yaşamlarımızı kurtarmak için bu sevgi, bu acı çekiş gerekli miydi? O sonsuz yaşama kavuşabilelim diye mi onca acıyı çekti diye sormaya başlarlar. Günahkar kişi, Tanrı'nın sevgisini ve Mesih'e yakınlaşmayı reddedebilir. Fakat karşı koymayacak olursa, ona yaklaşabilir. Tanrı'nın günahkarları kurtarma planını öğrenebilir. Tanrı'nın sevgili oğlunun acı çekmesine neden olan günahlarından tövbe edebilir. Doğayı kontrol eden Tanrı, insanlara da seslenir. Onlara sahip olmadıkları bir şey için büyük bir istek verir. Bu dünyanın verdiği şeyler bu isteği tatmin edemez. Tanrı, Mesih'in lütfuna ve kutsallığına ilişkin sevincin insanların yüreklerine dolmasını istemektedir. Bizim kurtarıcımız her zaman insanları günahtan uzaklaştırıp Mesih'in vereceği sonsuz bereketlere yönlendirmeye çalışmaktadır. Birçok insan mutluluğu bulmak için dünyasal zevklerin peşine düşmüştür. Tanrı onların dünyanın kirli suyundan içtiklerini söyler. Onları, "Susamış olan gelsin, dileyen yaşam suyundan karşılıksız alsın." 22:17 diyerek davet eder. Bu dünyanın verebileceği şeylerden daha iyisini isteyebiliriz. Bu istek Tanrı'nın bencil olmayan şefkatli sevgisidir. Ondan bizi bağışlamasını ve Mesih'in sonsuz sevgisiyle kusursuz temizliğe giden yolu göstermesini istemeliyiz. İsa bize Tanrı'nın yasasını Tanrı'ya ve insana duyduğu sevgiyle kendi yaşamında göstermiştir. Mesih'in sevgisi bencil olmayan şefkatli bir sevgiydi. Biz kurtarıcımıza baktığımızda ve onun ruhu içimize aktığında ne denli günahlı olduğumuzu tüm açıklığıyla görebiliriz. Nikodemus, kendi yaşamının gayet kusursuz ve karakterinin iyi olduğunu düşünüyordu. Bir gece İsa'nın yanına geldi. Tanrı'nın huzuruna diğer günahkarlar gibi alçak gönüllülük göstererek gelme gereğini duymadı. Bizler de Nikodemus gibi yaşantılarımızın doğru olduğunu ve Tanrı'nın huzuruna alçak gönüllülükle gelmemiz gerekmediğini düşünebiliriz. Sonra Mesih'in ışığı kalplerimizi aydınlatır ve hiç de temiz olmadığımızı görürüz. Tanrı'ya düşman olduğumuzu ve her davranışımızın bencillikle dolu olduğunu anlarız. Onun doğruluğunu gördüğümüzde kendi doğruluğumuzun kirli bir giysi gibi bizi sardığını anlarız. Sadece Mesih'in fedakarlığı günahlarımızı siler ve bizleri temiz kılar. Sadece Mesih, yaşamlarımızı kendi benzerliğine dönüşene dek değiştirir. Tanrı'nın nurunun bir parçası bile bize nelerden yoksun olduğumuzu göstermeye yeterlidir. Mesih'in paklığı, yaşantılarımızın kutsallık ve paklıktan yoksun olduğunu gösterir. Karakterimizin bütün zayıf ve lekeli noktalarını açığa çıkarır. Bizim kötü arzularımızı, değişken kalplerimizi ve düzgün olmayan konuşmalarımızı bize gösterir. Tanrı'nın ruhu bize Tanrı'nın yasasına uymadığımızı gösterir. O, kalplerimizi araştırdıkça biz üzülmeye başlarız. Mesih'in lekesiz karakterine bakarız ve kendi kötü yollarımızdan nefret ederiz. Daniel, peygamberi göklerden bir melek ziyaret etti. Daniel, meleğin etrafında parlayan nuru gördü. Zayıf ve kusurlu olduğu duygusu içinde ruhen çöktü. Kendi durumunu şöyle dile getirdi. Böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken gücüm tükendi. Benzim büsbütün soldu. Kendimi toparlayamadım. Daniel 10, ayet 8. Biz göklerden gelen bu görkemi gördüğümüzde kendi bencilliğimizden ve kendimizi sevmekten nefret ederiz. Mesih'in kusursuzluğu sayesinde kalplerimizi temizleme yollarını ararız. Tanrı'nın yasasına itaat etmeyi ve Mesih'inki gibi bir karaktere sahip olmayı arzularız. Pavlus kendi doğruluğu hakkında şöyle yazdı. Yasaya dayanan doğruluk derseniz kusursuzdum. Filipililer 3, ayet 6. Pavlus, Tanrı'nın yasasında yazılanlara baktı ve kendisinde hiçbir hata bulamadı. Sonra, yasaya Tanrı'nın baktığı açıdan derinlemesine baktığında, kendisini Tanrı'nın gördüğü gibi gördü. Kendisini aciz bulup suçunu itiraf etti. Pavlus, bir zamanlar yasanın bilincinde değilken diriydim ben. Ama buyruğun bilincine vardığım zaman günah dirildi. Bense öldüm. Romalılar 7, ayet 9 diye yazdı. Pavlus, yasanın ne denli kutsal olduğunu anladığında günah ona çok korkunç göründü. Artık gururlu değildi. Tanrı tüm günahları eşit görmez. Bizler gibi o da bazı günahların diğerlerinden daha kötü olduğunu düşünür. Bazı hatalarımız bize küçük görünebilir ama Tanrı'nın gözünde hiçbir günah küçük değildir. İnsanın yargısı genellikle hatalıdır. Ancak Tanrı her şeyi olduğu gibi görür. İnsanlar sarhoşlardan hoşlanmazlar ve onların cennete giremeyeceğini söylerler. Ama gurur, bencillik ve başkalarının mallarına göz dikmek konusunda genelde hiçbir şey söylenmez. Ancak bunlar Tanrı'yı gücendiren günahlardır. Çünkü bunlar onun sevecen kişiliğine aykırı şeylerdir. Bencil olmayan sevgi göklerin bir parçasıdır. Günahı büyük olan kişi utanç içinde olabilir. Mesih'in lütfuna gereksinim duyabilir. Gururlu kişi hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Çünkü gurur, Mesih'e ve onun sağlayabileceği birçok berekete karşı insanın kalbini katılaştırır. İsa başını eğip, "Tanrım, ben günahkara merhamet et." Luka 18, ayet 13 diye dua eden vergi görevlisinden bahseder. Vergi görevlisi kendisinin kötü bir kişi olduğunu biliyordu. Bir kurtarıcıya gereksinim duydu ve Tanrı'nın huzuruna günah yüküyle utanç içinde geldi. Tanrı'nın merhametini diledi. Kendisini günahın bağından kurtarması için kalbini kutsal ruha açtı. İsa sonra da diğerleri gibi olmadığı için Tanrı'ya şükreden Ferisi'den bahseder. Onun duası kalbinin Tanrı'nın ruhuna ne kadar kapalı olduğunu gösteriyordu. Tanrı'dan çok uzakta olduğu için ne denli günahkar olduğunun farkında bile değildi. Kendi hayatını Tanrı'nın kutsal hayatıyla karşılaştırmadı. Buna ihtiyaç duymadı. Bu yüzden de ona hiçbir şey verilmedi. Günahkar olduğumuzu gördüğümüzde kendimizi daha iyi bir kişi haline getirmeyi beklememeliyiz. Mesih'e gelecek kadar iyi bir insan olmadığımızı düşünebiliriz. Acaba kendi işlerimizle daha iyi bir insan olmayı ümit edebilir miyiz? Kuşlu derisinin rengini, pars beneklerini değiştirebilir mi? Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz. Yeremya 13, ayet 23. Bize yardım yalnız Tanrı'dan gelir. Değişinceye veya kötü huylarımızı denetleyene kadar beklememeliyiz. Bir başımıza hiçbir şey yapamayız. Mesih'e olduğumuz gibi gelmeliyiz. Tanrı büyük bir sevgi ve merhamete sahiptir. Ama O'nun lütfundan uzaklaştığımız takdirde O'nun bizi kurtarmasını bekleyemeyiz. Çarmıhtaki İsa'ya bakmadıkça günahın ne denli korkunç olduğunu göremeyiz. Bir kimse, Tanrı merhametlidir, bu yüzden de günahkar ölmesine izin vermez, diyorsa, insanların günahı yüzünden ölen İsa'ya bakmalıdır. Başka hiçbir yolla kurtulamayız. Mesih'in fedakarlığı olmasaydı, günahın gücünden kaçabilmemiz olanaksızdı. Bu fedakarlık olmaksızın bizim gökleri meleklerle paylaşmamız düşünülemez bile. Mesih suçumuzu üstlendi ve bizim yerimize acı çekti. Tanrı oğlunun sevgisi, acı çekişi ve ölümü günahın ne denli korkunç olduğunu gösterdi. Mesih'e gelmeliyiz. Çünkü günahtan kurtulmak için başka hiçbir yol yoktur. Göklerdeki yaşam için tek ümidimiz kendimizi Mesih'e vermemizdir. Bazen günahkarlar kendilerine Hristiyan diyen insanlara bakarak ben onlar kadar iyi biriyim, benden daha iyi davranmıyorlar ki, eğlenmekten en az benim kadar hoşlanıyorlar, kendilerini memnun etmeyi seviyorlar diyerek olur olmaz bahanelere sığınıyorlar. Bu yolla günahkar kimse başkalarının hatalarını kendi üzerine düşeni yapmamak için bahane olarak gösterir. Ancak başkalarının hataları hiç kimse için özür sayılamaz. Rab, günahkar kimseleri kendimize örnek almamız gerektiğini asla söylememiştir. Tanrı'nın kusursuz oğlu bize örnek olarak sunulmuştur. Başkalarının kötü davranışlarından şikayetçi olanlar, örnek olarak daha iyi bir hayat şekli göstermelidir. Eğer bir Hristiyan'ın nasıl davranması gerektiğini biliyorsa, kendi günahları daha büyük olmaz mı? Doğru yolu bilen ama bu yolu izlemeyi reddeden kişiler konumuna düşerler. Günahtan dönmeyi daha sonraya bırakamayız. İsa aracılığıyla aklanmayı istemeliyiz. Binlerce kişi bekleme hatasında bulunmuş ve bunun bedelini sonsuz yaşamdan yoksun kalarak ödemişlerdir. Dünyadaki hayatımız belirsizdir. Kısa sürebilir. Kutsal ruhun sesine kulak vermeyip günah içinde yaşama tehlikesi vardır. Tanrı'ya itaat etmeyi geciktirmek bu seçimi yapmış olmak demektir. Her ne kadar küçük olursa olsun hiçbir günahın kalbimizde kalmasına izin vermemeliyiz. Yoksa çok şey yitiririz. Eğer biz yenmezsek, günah bizi yenerek yok edecektir. Adem ile Havva, yasaklanmış meyveyi yemenin önemli olmadığına kendilerine inandırdılar. Tanrı'nın bahsettiği korkunç sonucun kendi başlarına gelemeyeceğini düşündüler. Ama bu küçük olayda bile Tanrı'nın değişmez, kutsal yasasına karşı geldiler. İtaatsizlikleri onları Tanrı'dan uzaklaştırdı. Üzüntü ve ölümü dünyaya getirdi. Dünyadan yıllarca bitmez tükenmez feryatlar yükseldi. Tüm dünya acı çekiyordu. Gökler bile bizim günahlarımızın etkilerini hissediyordu. Mesih Golgota'da çarmıh üzerinde bu yüzden öldü. Günahın küçük bir şey olduğunu asla düşünmeyelim. Tanrı'dan her uzaklaşma, her günah kalpleri katılaştırır. Yanlış seçimler yapmamıza neden olur. Tanrı'nın sevgisini anlamaktan yoksun kalırız. Günah, kutsal ruha daha az açık olmamıza ve daha az itaat etmemize neden olur. Çoğu insan yanlış yolda olduklarını bilmelerine rağmen bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmazlar. Canları istediği zaman değişebileceklerine inanırlar. Tanrı'dan tekrar tekrar uzaklaşıp yine de O'nun merhamet çağrısını işitebileceklerini sanırlar. Şeytanı izlerler ama kötü bir şey olduğunda hemen Tanrı'ya dönmeyi planlarlar. Ancak bu iş o kadar kolay değildir. Günah onların arzularını, davranışlarını değiştirir ve kişiliklerini etkiler. Günah dolu bir hayattan sonra çok az kimse İsa gibi olabilmeyi arzular. Kişilikteki tek bir hata ya da günah dolu bir arzu, müjdenin bizi değiştirmedeki gücünü azaltır. Şeytan, her teslim oluşta Tanrı'dan biraz daha uzaklaşırız. Tanrı'nın sözünü umursamazsak, yapmayı seçtiğimiz şeyin sonuçlarına da katlanmalıyız. Kutsal kitapta Süleyman'ın şeytanla birlikte olanlar hakkında yazdığı korkutucu bir uyarı okuruz. Kötü kişiyi kendi suçları ele verecek. Günahının kemendi kıskıvrak bağlayacak onu. Süleyman'ın Meselleri 5, 2.22. Mesih bizi günahtan özgür kılmaya hazırdır. ama bizi asla kendi yolunu seçmemiz için zorlamaz. Günah işlemeye devam etmeyi ve özgür kılınmamayı seçebiliriz. Eğer biz onun lütfunu kabul etmezsek, o ne yapabilir ki? Bizler onun sevgisinden uzaklaştığımızda kendi kendimizi yok ederiz. Paulus, uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir. 2. Korintliler 6, ayet 2. Eğer bugün onun sesini işitirseniz, yüreklerinizi nasırlaştırmayın. İbraniler 3:2-7-8 diye yazdı. Tanrı, çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe, Rab'sa yüreğe bakar. 1. Samuel 16, ayet 7 dedi. Kalplerimiz tüm sevinci ve üzüntüsüyle maalesef pak değildir. İçimizde temiz ve dürüst olmayan bir sürü şey vardır. Ama Tanrı bizim arzularımızı bilir. Ne yapmak istediğimizi de bilir. Günahla lekelenmiş bir halde O'na gidelim ve kendimizi O'nun her şeyi gören gözleri önüne serelim. Davut peygamberin yaptığı gibi, "Ey Tanrı, beni yokla ve yüreğimi tanı. Beni sına, kaygılarımı öğren. Bak, seni gücendiren bir şey var mı bende? Öncülük et bana, sonsuz yaşam yolunda." Mezmur 139:2-23-24 diyebilelim. Birçoklarımız Tanrı'yı kalplerimizi değiştirmeden sadece aklımızla kabul ederiz. Şöyle dua etmeliyiz. Ey Tanrı, temiz yürek yarat bende. Tazele içimdeki kararlı ruhu. Mezmur 51:2-10. Kendimize karşı dürüst olmalıyız. Bu konuda sanki hayatımız tehlikedeymişçesine içten davranmalıyız. Bu, Tanrı ile aramızda karara varılması gereken bir konudur. Ve bu karar sonsuzluklar boyunca geçerli olacaktır. Sadece ümit etmek bizi kurtaramaz. Tanrı'nın sözünü okurken dua etmeliyiz. Onun sözü bize Tanrı yasasını öğretir. Bu yasa bize Mesih'in hayatını ve nasıl kutsal olabileceğimizi anlatır. Kutsal olmak için gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. İbraniler 12, ayet 14. Tanrı'nın sözü bize günahın ne olduğunu gösterir. Nasıl kurtulabileceğimizi açıkça anlatır. Onu dikkatle okumalıyız. Çünkü Tanrı bize onun aracılığıyla seslenmektedir. Günahın ne kadar korkunç olduğunu gördükçe kendimizi de gerçekte olduğumuz gibi görürüz. Ama pes ederek ümidimizi yitirmemeliyiz. Mesih günahkârı kurtarmaya geldi. Tanrı'nın bizi sevmesi için çabalamamıza gerek yoktur. Onun zaten bize duyduğu sevgi çok büyüktür. Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı. 2. Korintlilere 5:19. Tanrı, kendi çocuklarını engin sevgisiyle kendine çekmektedir. Dünyevi anne babamız sabırlıdır ama Tanrı bizim hatalarımıza karşı daha da sabırlı davranır. Tüm çocuklarını kurtarmayı diler. Kibarca tüm günahkarları ve yolunu şaşıranları kendisine gelmeleri için davet eder. Tanrı'nın tüm vaat ve uyarıları bize sonsuz sevgisini gösterir. Şeytan bize gelip ne denli büyük bir günahkar olduğumuzu söyleyecektir. Ama biz fidyemizi ödeyene dönmeli ve onun bizim için yaptığı iyilikleri anlatmalıyız. Ona baktığımızda o bize yardım eder. Günah işlediğimizi biliriz ama şeytana, Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi. 1. Timoteus 1:2-15 deyip onun kusursuz sevgisi aracılığıyla kurtuluş bulabileceğimizi söyleyebiliriz. İsa Simon'a borçlu olan iki kişi hakkında bir soru sordu. Birinin efendisine az miktarda borcu varken öbürünün borcu çoktu. Efendileri ikisinin de borçlarını bağışlar. İsa Simon'a hangi adamın efendisini daha çok seveceğini sordu. Simon, sanırım kendisine daha çok bağışlanan. Luka 7, ayet 43 diye yanıtladı. Bizler büyük günahkarlardık ama Mesih bağışlanabilelim diye öldü. Onun bu eşsiz fedakarlığı bizim tüm günahlarımızı örtmeye yeterlidir. En çok bağışlananlar onu daha çok sevecek olanlardır. Cennette ona yakın olacaklar, onun yüce sevgisi ve fedakarlığı için onu yücelteceklerdir. Tanrı'nın sevgisini tam olarak anladığımızda günahın ne denli korkunç olduğunu da görebiliriz. Onun bize ulaşmak için ne kadar çabaladığını gördüğümüzde Mesih'in fedakarlığını anlayabiliriz. Böylece günahlarımızdan dolayı gerçekten pişmanlık duyar ve kalplerimizi onun sevgisiyle doldururuz.